Merhabalar sevgili A9 izleyenleri. Sevgi Dili isimli yeni bir programımızda değerli kardeşim Sedat Altan'la birlikte sizlerle birlikteyiz. Programımızın adı üzere Türkiye'nin, İslam dünyasının, aslında bütün dünyanın
Evet.
sevgiye ihtiyacı var. Bir sevgi diline ihtiyacı var. Yani sevgiyi göstermek. İnsanlar sevdiği insanlara sevgilerini gösterdiği zaman sevgi bir anlam buluyor ve sevgi yaşanabiliyor.
Tabii ki.
Şu anda dünyanın bu hercümerç halinde insanların şehit edildiği, katledildiği, içeride de sorunların olduğu, birbirine soğukluğun olabildiği bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey sevgi. Biz de buna bir nebze katkısı olması açısından Sayın Hocamızın anlatımları, eserlerinin doğrultusunda Türkiye Müslümanlarının özellikle bütün Müslüman İslam aleminin ama özellikle Türkiye Müslümanlarının camialarımızın birbirine olan sevgisinin, muhabbetinin artması yönünde bir sevgi dili oluşturmak, o sevgilerini birbirlerine göstermelerini sağlamak amacıyla, katkıda bulunmak gayesiyle programımızı hazırlıyoruz. İlk programımızın bir Nur cemaati olan yeni nesil grubuyla başlıyoruz. Tabii Bediüzzaman Hazretleri'nin çok sıkı bir takipçisidir yeni nesil grubu.
Evet inşallah.
Evet, güzel hizmetler yapmakta. Hepsi aydın, yetişmiş, şuurlu, kendini Allah'a hizmete,
Adamış.
İslam'a adamış insanlar. Biz yakinen zaten tanıdığımız insanlar. En başından ki camianın başında manevi abisi olarak Fırıncı abi bulunur. Öyle denir. Mehmet Nuri Güleç abimiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi, yaşayan talebelerinden.
Kendisi bizim de çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, özellikle hocamızın da çok sevip saygı duyduğu ve hocamıza da çok muhabbeti olan bir abimizdir inşallah.
Evet.
Allah uzun ömürler nasip etsin inşallah kendisine.
İnşallah. Tekrar Fırıncı abiyle ilgili size özel bilgiler de vereceğiz inşallah ama yeni nesil camiasının hizmetlerini, faaliyetlerini yaptığı İstanbul İlim ve Kültür Vakfı var. O vakıf bünyesi içinde çok güzel hizmetler yapıyorlar. Mesela uluslararası sempozyumlar yapıyorlar.
Ki biz de birçok kez seninle beraber,
Evet.
gerek diğer kardeşlerimizle beraber misafir olmuştuk, gitmiştik. Genelde 3 gün üst üste süren sempozyumlardı bunlar. Yurt dışından ve yurt içinden değerli fikir adamlarını, kanaat önderlerini, Risale-i Nur'un farklı konularını farklı farklı irdeleyen tebliğler sunmuşlardı. Çok istifade etmiştik biz de onlardan. Hatta o dönemde Hristiyan bir ilim adamı vardır, Thomas Michel diye. Sık sık da Türkiye'ye gelir gider. Cizvit tarikatına mensup aynı zamanda bir isimdir bu insan. O daha sonra yeni papa malumunuz Cizvit kökenli ilk kez kilise tarihinde bir papa seçildi. Papa Francesco Cizvit kökenliydi. Şu anda Vatikan'da da diyalog konusunda bayağı etkin bir yere geldi. Onun tebliğini de dinlemiştim. Kendisi aynı zamanda Bediüzzaman'a da hayranlık derecesinde muhabbet duyan bir ilim adamıydı.
Evet.
Hepsinde bulunduk. Yani Fırıncı abi de oraya hepsine katılıyordu inşallah. Orada
Evet.
sohbet de ediyorduk kendisiyle.
Zaten yurt dışında hem İslam dünyasında hem Avrupa'da hatta Amerika'da da ilim adamlarından Bediüzzaman Hazretlerini takip eden, seven, onun metodolojisini izleyen hakikaten önemli bir kitle var. Yani
Evet.
o aydın insanlara Risale-i Nur'un o aydınlık, hakikaten insancıl İslam'ı çok iyi kavrayan, aktaran üslubunun onlara geçmiş olması İslam adına bir güzel bir kazanç ve hakikaten bu vakıf ve bütün Nur camiaları o anlamda gayet başarılı, güzel çalışmalar yapıyorlar.
Evet inşallah hocamız da biliyorsunuz A9'daki söylemlerinde hep Bediüzzaman'a gerektiği önemin bu döneme kadar verilmediğini, değerinin kıymetinin tam olarak anlaşılmadığını, İslam tarihinin en büyük alimlerinden olduğunu sık sık vurgulamıştır. Nitekim Allah'a çok şükür bu son 10 yılda bu konuda da bir inkişaf yaşanıyor. Gerçekten dünyanın her yerinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni anlatan, takip eden, sempozyumlara katılan insanlar grubu oluştu. devletimiz de, büyüklerimiz de sağ olsun, başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakan olmak üzere, sürekli üstadımızdan alıntılarla konuşmalar yapmaya başladılar. Hatta Diyanet eliyle İşaretül İcaz kitabı basıldı. Sembolik de olsa belli bir miktarda.
Evet.
İnşallah bu konuda da bir şey yapılıyor, bir düzenleme yapılıyor. Sayın Başbakanımız minnetle, şükranla anıyoruz dedi daha geçen gün bir konuşmasında. Cumhurbaşkanımız da Bediüzzaman'ın o sevgi, şefkat, muhabbet diline ihtiyacımız var diye farklı bir mülakatta bulunmuştu. İnşallah bu kardeşlerimizin de vesilesiyle, hizmetleriyle ve başta da hocamızın çalışmalarıyla daha da inşallah ileriye taşınacak bu hizmetler.
Evet, hakikaten sempozyum dedik. Her yıl 1979'da kuruldu İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Yeni Nesil Camiası'nın. O zamandan, 1991'den sonra özellikle hızlanan sempozyum faaliyetleri var.
Evet,
her yıl yapıyorlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Yani ta Nijer'e kadar, Malezya'ya evet. kadar, Kanada'ya kadar, Avrupa'nın, Afrika'nın, Asya'nın birçok ülkesinde. Hakikaten evet. hemen hemen her ülkede yapıyorlar. Mesela ben kısa notlar almıştım. Mesela 96 yılında yaptıkları Ankara'daki sempozyumun konusu Kur'an ışığında birlik ve kardeşlik.
Evet.
İşte en çok ihtiyacımız olan konu evet, hakikaten doğru. güzel tespit edilmiş. Mesela 2013'te buna ben de katılmıştım. Hutbe-i Şamiye bir sempozyumu yani İttihat-ı İslam.
Ki en hayati konudur.
Evet.
Üzerinde hocamızın durduğu, şu an İslam dünyasında yaşanan bütün acıların tek merhemi olacak İttihat-ı İslam'ın oluşması. Ki üstadımız bunu en büyük farz olarak değerlendiriyor İttihat-ı İslam. Asırda diyor en büyük farzdır diyor. Hutbe-i Şamiye neredeyse bundan 100 yıl evvel Bediüzzaman evet. Hazretleri'nin Şam'da verdiği bir hutbedir. Tamamen İttihat-ı İslam konulu ve çok can alıcı bir hutbedir. Ve üstadımız adeta bu asra, ahir zamanda olacaklara bir ışık tuttuğu bir söylemdir. Hakikaten de üstadımızın o öngördüğü olayların gelişmesini, dünyanın bütün bu yaşanan acılara, sıkıntılara rağmen Müslüman dünyasında bir doğum sancısı olduğunu bunun. Ve inşallah İttihat-ı İslam'a doğru koştuğunu görüyoruz. Üstadımız zaten İslam'ın kışı ve beklenen baharında hocamızın vurguladığı gibi bir kış mevsiminde geldiğini ama bir bahar mevsiminin arkasından geldiğini, inşallah o çiçeklerin yetişip ileride filiz vereceğini de çok güzel bir şekilde, vukuflu bir şekilde eserlerinde izah ediyor.
Evet. Vakfın aynı zamanda kitap çalışmaları var. Gayet güzel. Risale'den esinlenerek iman hakikatleri ve Kur'an ahlakının çeşitli şekillerde anlatılmasına dair olan ve üstadla ilgili tabii kitaplar. Sergileri var.
Evet.
Üstadın.
O yayıncılık konusunda bir şey eklemek istiyorum. Biz mesela kitap fuarlarını her zaman biliyorsun sıkı takip evet. ederiz seninle. Altı hocamız da zaman zaman Hı-hı. gelir. Orada inşallah bazı görüşmelerde bulunur. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bu kitap fuarlarına gidildiğinde hep belli genelde sol söylemli yayın evleri böyle en gözde yerlerde ve geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyorlardı. Fakat son yıllarda yeni nesil grubunun yayın evleri olsun, diğer bazı Müslüman kardeşlerimiz yayın evleri olsun çok güzel, çok tertemiz ve çok kaliteli standlar kurdular. Doğrusu biz bu çalışmalarla da iftihar ettik. Orada da kendileriyle sohbette bulunduk. Gerçekten Müslümanların göğsünü kabartıcı hizmetler. Sergi konusunda da hatırlıyorsan hocamızla beraber
evet,
üstadımızın evet. hatıratını yaşatan bir sergi hazırlamıştı İstanbul İlim ve Kültür Vakfı.
Evet.
Orada bulunmuştuk, ziyaret etmiştik, resimler çekilmişti. Gerçekten çok çok daha fazla arttırılması gereken bir çalışma.
Evet, güzel seminerler de yapıyorlar. Yani özellikle profesörlerin anlatım yaptığı. Mesela ben bazı notlar aldım. Özellikle 2011'den beri bunu yoğunlaştırdılar. DNA ve insanın oluşumu hakkında mesela Profesör Adnan Yüksel seminer vermiş. İman hakikatlerine yönelik bilimsel çalışmalar. Çok güzel, gayet güzel metot.
Orada ben o söylemi dinledim. Sayın hocamız, Sayın Adnan Oktar'ın DNA'nın yaratılışı kitabından geniş alıntılar yaptı. Kaynakça gerçi belirtti mi belirtmedi mi tam hatırlamıyorum ama okuduğum için kitabı çok iyi bildiğim çok geniş oradan şeyler vardı, anlatımlar vardı DNA'daki mucizeyle ilgili.
Evet, maşallah. Sosyal konularda da mesela yeni dünya düzeni üzerine Profesör Yasin Ceylan seminer vermiş. Her zaman yaptıkları, zaten sık toplantılar yapıp camialarında bir ilim ve kültür düzeyini hakikaten arttırma, ona dair nesiller yetiştirme. Zaten bunu da bir amaç olarak vakfın gayesinin açıklamalarında, evet, hani niye bu hareket tarzındalar? Onu çok güzel açıklamışlar aslında. Mesela bir örnek vereyim anlatımlarına. Şöyle diyor İlim ve Kültür Vakfı Yeni Nesil Camiası. Bugün her şeyden önce ihtiyaç duyduğumuz şey faydalı ilimlerle teçhiz edilmiş millet ve memleketin hizmetinde hayırlı nesiller yetiştirmektir.
İnşallah.
İlim ancak imanla kol kola olması halinde faydalı olacağına inanıyoruz. Gençlik bir yandan müspet ilimlerle aklını aydınlatırken diğer yandan imanla da kalp ve vicdanını aydınlatacaktır. Akıl ve kalp beraberliğiyle yetişecek nesillerin her yönden mükemmel, dengeli bir kalkınmanın itici gücü olacağına inanıyoruz. Ne kadar güzel. Buna evet, imza atmayacak Türkiye'de herhangi bir Müslüman, herhangi bir camia var mı? Değil mi? Herkesin
evet,
söyleyeceği.
Evet, gerçekten kardeşlerimiz eğitim konusunda hem kolejlerle hem dershanelerle yoğun bir program faaliyet de uyguluyorlar. Çok kaliteli kitaplar da çıkıyor inşallah. Risale-i Nur konusunda şimdi birazdan izleyeceğimiz Haluk İmamoğlu ağabeyimizle de yaptığımız röportajda o da belirtmişti. Hatta bize yeni kitap örnekleri göstermişti. Mutlaka okuyun diye tavsiye etmişti. Biz de gerçekten onları hemen temin ettik ve vaktimiz el verdiğince okumaya çalışıyoruz. O konuda çok güzel faaliyetleri oldu.
Evet, Haluk İmamoğlu abi de bizim de çok sevdiğimiz, çok sık hocamızla birlikte davetlerde beraber olan, masasında birçok konuyu istişare ettiği, sık sık görüştüğümüz, birbirimizi çok sevdiğimiz abilerimizden. İlim ve Kültür Vakfı'nın kurucu üyesi aynı zamanda.
Kabili hitap bir abimizdir. Yani evet, o çok güzel bir özelliktir. Her camiaya karşı bir sevgi, muhabbet ve şefkatle hareket eden bir Müslüman da zaten en olması gereken, en temel özelliklerden biri budur. Yani Cenab-ı Allah'ın da bize emrettiği. Kabili hitap bir abimiziz. Özellikle biz ilk programı da Altu hocamla istişare edip Haluk İmamoğlu abiyle yapmayı seçtik.
Evet, gerçekten anlatımı güzel ve Risale'ye tabii kökenli olduğu için hakikaten iyi bir şey veriyor. O nedenle Haluk İmamoğlu abiden ben kısaca bir bahsedeyim. Tabii işte. 1948 Yozgat doğumlu, 1962'de İstanbul'a gelmiş, Eyüp Lisesi'nde okumuş. Sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisi olmuş. Çeşitli firmalarda yöneticilik yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde ekonomi, siyaset ve kişisel gelişim konularında makaleleri yayınlandı. Halen ailede ve iş yerlerinde iletişim konulu seminerler veriyor. Moral FM kurucular arasında yer aldı. Türkiye'de ilk defa bir ulusal radyoda kişisel gelişim programı olan Başarı Hattı programını 1997'den beri yaptı. Pembe Kurdele isimli bir derleme hikaye kitabı da var. Dediğimiz gibi vakfın da kurucusu, Moral FM'in de kurucusu. Ve kendisiyle bir röportajımız oldu. Dünyada İslam, Müslümanların arasındaki sevgi, muhabbetin nasıl artması gerektiği, özellikle Türkiye'de de birbirine Müslümanların sevgi dilini nasıl kullanması gerektiğini Risalelerden özellikle Bediüzzaman Hazretlerinden çok güzel bir anlatım yaptı. Şimdi onu dinleyelim inşallah. Yeni Nesil grubu binasındayız. Sayın Haluk İmamoğlu ile birlikteyiz. Moral Medya'da genel yönetmenlik yapmıştınız, genel müdürlük evet, yapmıştınız ve camianın da önde gelen isimlerinden birisiniz. Programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, safa bulduk.
Sağ olun, bizi de yerinizde ağırladınız. Allah razı olsun. Özellikle ben şunu sormak istiyorum, yani özlü bir sohbet olması için. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin Müslümanların kardeşliği hakkındaki tavsiyeleri, Uhuvvet Risalesi'ni biliyoruz.
Evet.
Ve günümüzde de bütün İslam dünyasında da ve ülkemiz içinde de Müslümanların birbirine sevgisinin, muhabbetin artması açısından Bediüzzaman'ın bu uhuvvet, kardeşlik yönündeki tavsiyeleri nasıldır, nelerdir?
Evet. Bediüzzaman Hazretleri evvela kitlesel olarak arkadaşlıktan ve kardeşlikten önce birey olarak kardeşliği ön plana almıştır. Yani sizinle benim, Sedat Bey'le benim, aramızdaki biz güçlü kardeşlik bağlarını nasıl oluştururuz sorusunu sormuş ve bu sorunun cevabını araştırmış, bulmuş ve vermiştir. Bir, amelinizde, faaliyetlerinizde, hizmetlerinizde rıza ilahi olmalı. Allah rızasından başka hiçbir şeyi hedef yapmayınız diyor.
Evet. İnşallah.
Biri bu. Yani ben burada şimdi sizinle konuşurken bu programımız bir televizyonda yayınlanacak. Ben eğer bu konuşmayı yaparken şimdi ben oradan uygulamalı gidelim alırken. Ya işte ben iki değerli kardeşimle konuşuyorum. Bu bir televizyon programında yayınlanacak. Orada işte beni görecekler. Benim tanınırlığım daha artacak gibi bir kaygıyla hareket ediyorsam daha işin başından burada yapacağım bütün konuşmalar Allah rızası için parantezinin dışına çıkmış olur. Ama şöyle düşünürsem, kardeşlerim benim zahmet ettiler, buraya kadar geldiler. Onlarla ne istiyorlarsa onlara yardımcı olayım Allah rızası için. Onlar da güzel hizmetler ifa ediyorlar. Ve niyetimi de bu dilde tutarsam amelinizde rıza ilahi olmalıdır. Evet. Düsturunun bir maddesini uygulamış olur.
Şüphesiz.
Birisi bu. Evet. Şimdi bir amelinizde rıza ilahi. İki, kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz düsturu vardır. Kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz, artı bir şey daha var. Onların üstünde fazilet fıruşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmeyiniz. Gıpta damarını tahrik etmeyiniz. İnsanız, hayatta her birimizin tenkit edilecek tavırları, davranışları olur. Benim de olur. Sedat kardeşimin de olur, sizin de olabilir davranışlar. Biz birbirimize her gördüğümüz zaman, Haluk İmamoğlu o zaten şöyle şöyle yapmış, Sedat böyle yapmıştı dersek biz mümin kardeşler olarak ne yapıyoruz? Kardeşliği zedeleyecek tavır ve davranışlarda bulunuyoruz. Bir, bunu yapmayacağız. Tenkit nerede olur? Tenkit edilecek bir şey olduğu zaman olur. Evet, benim tenkit edilecek bir tarafım var. Ama onu göreceğiz ve tenkit etmeyeceğiz. Tabii bunun parantez içinde şey tutulduğu yer vardır. Kardeşinin üzerinde bir akrep varsa üstünde akrep var deyip o akrebin alınmasına yardımcı olmak kadar bir uygulama alanı vardır. Yani bütün hiçbir konuyu bazı vardır ki bir kardeşimiz zarara gitmektedir. Ama tenkidi mümkün mertebe ortadan kaldırmak.
Aslında en önemli ihtiyaçlardan biri günümüzde. Evet. Yani Müslüman camiaların, evet, hem ülkemizde hem İslam dünyasında birbirlerini tenkit etmekten ziyade ortak değerlerde birleşmek, kardeşliği arttırmak, evet, sevgiyi, evet, arttırmak.
Evet. Kardeşlerinizin meziyetini, kendi meziyetiniz bilip onların meziyetiyle şakirane iftihar edeceksiniz. Şimdi bizde bana birisi dese ki işte güzel konuşuyorsun, güzel yazıyorsun, televizyonda şöyle, bu benim hoşuma gider. Sizinkinden bahsetse o kadar hoşuma gitmez dersin. Ama üstadım bana diyor ki kardeşinin yaptığından daha çok hoşlanacaksın. Senin yaptığını bırak diyor. Sen bırak onu. Kardeşinin meziyetini kendi meziyetin bileceksin diyor. Bunlar işte kardeşler arasında ki bu İhlas Risalesi 15 günde bir okunması gereken yeri bir özetlemeye çalıştım burada. Kardeşler arasındaki tesanüt vitaminleri bunlar. Yani bizim her birimiz bir tuğla parçasıysak bunlar o tuğlanın arasındaki sağlam harçlar. Onlarla yükseliyor müminlerin binaları. Buna bu yönüyle şimdi neden bahsetmiş olduk? Bireyler arasındaki tesanütten ve beraberlikten. Bunu yaptığımız zaman ondan sonra bunun arkasında toplumlar arası, cemaatler arası, hatta bu o kadar büyüyor ki şey dinler, semavi dinler cemaatleri arasına kadar giden, çünkü malumunuz ehli kitap diyelim onlara, ehli kitaptan bir haremin olsa diyor Üstad Hazretleri, eşimiz olsa ona muhabbetimiz olacak, ondan evlenmek caizdir ehli kitapla, evet, evlenmek malumunuz. Ha. Onlarla olan tesanüde kadar bir açılım sağlıyor bu yönüyle.
Özellikle cemaatler arasındaki bizim ülkemizdeki en ihtiyaç hissettiğimiz kardeşliği de artırabilir.
Yani bırakın Müslüman cemaatleri, İslam'a hizmet eden cemaatleri, diğerlerini de şey yapıyor. Şimdi gelelim Müslümanlar arasındaki tesanüt ihtiyacına ve o tesanüdün realize edilebilmesine, tahakkuk edilebilmesine. Bediüzzaman Hazretleri İslam tarihinin çok trajik, dramatik bir döneminde risaleleri kaleme almış. Malumunuz Birinci Dünya Savaşı'nda İşaret-i Ricası yazmış. Ondan evvel hemen Muhakematın yazılışı var. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Mesnevi-i Nuriye'yi yazmış ve Barra döneminden itibaren de sözler, mektubat, lemalar ve lahikalar var. Şimdi Birinci Dünya Savaşı hakikaten İslam tarihinin yaşadığı çok dramatik bir dönemdir. Çünkü devasa 22 milyon kilometre karelik bir imparatorluk paramparça oluyor. Bu paramparça olması yetmiyor gibi. Parçalar birbirine muhalif, herkesin birinin eli diğerinin gırtlağında ve bu bir dış organizasyon tarafından yapılıyor. Yapıldıktan sonra da yıllar boyu bak işte Ürdün kralı size şunu yaptı, Türkiye size şunu yaptı diye birbirimizin arasında düşmanlık körüklemeleri gitti ve işte bizim neslimiz, bizden sonraki sizin nesil hep o düşmanlık argümantasyonlarının içerisinde büyüdük. Değil mi? Yani işte ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü filan gibi ifadeler buralardan çıktı geldi. Ama Müslümanların da ittifak etmesi lazım.
Evet.
İttifak etmesi lazım. Kimlerle? Bir, Ehl-i Sünnet zaten ittifak etmesi lazım. İki, Ehl-i Sünnet'in dışında olan Şia diyelim onlara da. Şia ile dahi madem ki Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam peygamber olarak biliyor, Muhammed Resulullah olarak biliyor, onunla ittifak edeceğiz. Hatta diyor Üstad Hazretleri işte ehli kitapla bile ittifak alanı arayacağız diyor ki biz şimdi daha İslam ittihadından bahsediyoruz. Onun daha geniş kümesi ehli kitapla da bir ittihat alanı.
Hatta en büyük farz değil mi? Bu devirde en büyük farz ittihat-ı İslam'dır buyuruyor.
Evet evet tabii ittihat-ı İslam'dır evet o manada. Hutbe-i Şami'ye dönecek olursak ta o sıkıntılı dönemlerde Bediüzzaman Hazretleri Müslümanların arasında Şia'dan başlayarak ve ehli sünnetin arasında devam ederek tesanüt düsturlarını anlatıyor ve onların önümüzdeki yıllarda bunlar gerçekleşecek ve önünde bunun tahakkukuna mani hiçbir hal yoktur diyor. Sadece bazı olaylar, bazı zamanlar gelir, bunu 10 yıl geciktirir, 20 yıl geciktirir. Zaten şeyde yazdığı Bediüzzaman Hazretleri'nin münazaratta şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, ben acele ettim, kışta geldim. Siz cennet asa bir baharda geleceksiniz. İnsanın hep hoşuna gider ya bahar, böyle hafif meltem, çiçekler, ağaçlar, hareket var. Kış soğuk, dondurucudur filan. Ben dondurucu kışta geldim. Siz cennet asa bir baharda geleceksiniz. Siz geldiğiniz zaman benim kabrimin başından geçin. O zaman benim kabrimden bir ses işiteceksiniz diyor. Heni ellekum sadasını işiteceksiniz. Yani maşallah çocuklar aferin çok iyi yaptınız. Bak İslamiyet'i ne güzel yerlere getirdiniz. Sadasını işiteceksiniz diyor. Bizim nesle diyor onu.
Evet.
Bizim nesle ve sizlere diyor. Ben Sedat kardeşime, ben Altuğ kardeşime olan muhabbetimi biraz daha artırabilecek bir davranışı kendi dünyamda geliştirebilirsem bunun ümmetin beraberliğine bir katkısı vardır. Yani ümmetin beraberliği dediğimiz olay sloganik bir hadise değildir. Sosyal medyada filan da zaman zaman çok kullananlar oluyor. Tek çıkışımız ittihad-ı İslam. Doğru, cümle olarak doğru ama oraya giden merdivenler, taşların döşenmesi lazım. Sloganik olarak doğru. İttihad-ı İslam dediğimiz zaman iyi ama ittihadı kimin etrafında yapacağız diyorlar. Bir sürü olay çıkıyor. Halbuki o olmadan evvel müminler mabeyninde kalbi tesanüdü yapa yapa gitsek onun sonunda Rabbi Rahim'imiz ittihad-ı İslam'ı bir şekliyle çıkaracaktır. Biz orada rahmete tabi olacağız.
Evet. Haluk abi, yani son bir öz şey olarak sizi fazla yormak istemiyorum. Üstadın şu sözüyle, açılımıyla kısaca müsaade ederseniz bitirelim istiyorum. Mustafa Hazretleri şöyle diyor, uhuvveten kardeşlikte. Hiçbir şeyde ifrat etmeyiniz, yani aşırılığa kaçmayınız. Ama uhuvvette, kardeşlikte aşırılık.
Evet, ne güzel ifade etti. Ne güzel ifade etti. Yani bunun uygulayıcısı olalım, ruhu canımızla katılalım ve uygulan müfritane irtibat ediniz. En civan mert kardeş, en takdir edici yoldaş, mesela bunlar hep kendine has sıfatlar ve civan mert olmak nasıl bir olay, takdir edici olmak nasıl bir olay. İnşallah nasip kısmet olursa ileriki programlardan birinde de bu defteri açarız.
Her zaman inşallah.
İnşallah ileriki programlardan birinde o defteri açalım. Yani hep şunun üzerinde duruyorum. Bugün Suriye'de, Irak'ta, filanca falanca yerlerde, Afganistan'da kardeşlerimizin başına bir sıkıntı geliyorsa, bir şey geliyorsa, evet doğru, ah İttihadi İslam olsaydı bu olmazdı. Bu doğru. Ama şunu soruyorum, aynanın karşısına geçiyorum. Ey Haluk, bu olayın böyle olmasında senin bir kardeşine karşı sevgisizliğin var da rahmet-i ilahiyenin celbine engel mi oluyor diye soruyu kendime soruyorum. Bak bu kadar 1000 kişi sayılarla anlatıyoruz. 100.000 kişi şu kadar şu geldi, bu kadar bu geldi ama o olayın içerisinde kendi sorumluluğumu da hatırlamaya çalışıyorum. Ümmet bu soruyu sorarsa bu sorunun doğal mecra içindeki cevabı İttihad-ı İslam olarak bize geri dönecek.
Ki bu ben ne yapabilirim tek başıma diyenlere de güzel bir cevap olmuş olur inşallah.
Evet.
Allah razı olsun
inşallah.
Eyvallah. Ben de size teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimizin de inşallah başını ağrıtmadık. Tekrar önümüzdeki zamanlarda yine nasip olursa buluşuruz.
İnşallah.
Evet, öncelikle Sayın Haluk İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Güzel sohbetinden, dersinden dolayı hakikaten istifade edilmesi gereken şeyler söyledi. Ve üstadın o güzel sözüyle sonlandırdı. Müfritane irtibat. Yani Bediüzzaman Hazretleri demiş, hiçbir şeyde aşırılığa kaçmayın.
Evet.
Ama birbirinizle görüşmede aşırıya kaçın demiş. Yani kardeşliğin, sevginin, muhabbetin sıklığı konusunda ifrat edebilirsiniz, aşırıya kaçabilirsiniz demiş. Yani Müslümanların hakikaten ihtiyacı olan çok güzel, veciz bir şekilde ifade etmiş.
Biz zaten bunu en iyi kimlerde gözlemliyoruz? Bediüzzaman'ın bize diyor, manevi vasiyeti olan abilerimizde. Evet. Hizmetin büyük abilerinde bunu çok iyi gözlemliyoruz. Bilmeyenler için bir hatırlatma yapalım. Aynı zamanda bilen kardeşlerimize beraber yad edelim. Sayın Üstadımızın manevi bir vasiyeti vardır. 12 tane kendisine maddi manevi vekil inşallah tespit etmiştir. Şu an bu değerli abilerimizden 5'i hayatta, 7 tanesi de vefat etmiş. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah cennette kardeş olmayı nasip etsin. Bu ağabeylerimizden yaşayan ağabeylerimiz Seyit Salih Özcan abimiz ki hocamızın çok değer verdiği, hocamızı da çok seven bir abimizdir. Sait Özdemir abimiz,
evet.
Abdullah Yeğin abimiz ki bu abilerimiz arasında yaşça en ileri olması rağmen en dinç olan abimizdir. Evet. Yani Allah ona da uzun ömürler nasip etsin. Hüsnü Bayram abimiz vardır aynı zamanda. Ve Ahmet Aytemur abimiz inşallah. Mustafa Sungur abiye de Allah rahmet eylesin. O da malumunuz yakın bir zamanda vefat etti. İnşallah cennet bahçelerinde üstadımızla beraber sohbetlerdedirler inşallah.
Evet.
Allah bize de inşallah katılmayı, kavuşmayı nasip etsin diyelim.
İnşallah, evet.
Tabii ilim ve kültür Vakfının olsun, bu camianın olsun manevi liderlerinden ve mütevelli heyeti başkanı aynı zamanda vakfın Mehmet Fırıncı, yani Mehmet Nuri Güleç abimiz vardır. Kendisi dünya şekeri, dünya iyisi bir insandır. İlk bölümde de konuştuk. Hocamızın da çok sevdiği, evet, muhabbetle andı ve hocamıza karşı da çok derin muhabbeti. Aynı zamanda bütün Müslümanlara karşı, yani bu programın da amacı olan, ana teması olan sevgi, birliktelik ve iddiat üzere çok muhteşem bir örnektir Mehmet Fırıncı abi bizce. O güzel sözüyle, hitabetiyle, en yoğun zamanında bile nezaketiyle, zarafetiyle, evet, gerçekten çok örnek bir şahıstır. Mehmet Fırıncı abiyle birçok vesileyle bir arada olduk. Hı. Yemeklerde olsun, sohbetlerde, seminerlerde olsun. Mehmet Fırıncı abiden istiyorsan biraz bahsedelim Altuğ.
Evet. Beraber röportajlarımız da oldu. Onu da hem gösteririz. Ondan evvel ben Mehmet Nuri Güleç, yani Fırıncı abi. Nereden Fırıncı abi oluyor? Tabii ona da bahsedelim.
Börekçi abi asıl. Fırıncı abi değil biliyorsun.
Bediüzzaman Hazretleri ne iş yapıyorsun sorusunu fırıncılık deyince Fırıncı Muhammed demiş. Üstad öyle kalmış. Yani Fırıncı abi oradan geliyor.
Evet, aslında Mehmet abinin uzmanlık alanı börekmiş. Aslında börekçi diye ben üstadımıza orada bir şeyde bulundum diyor. Üstadımız hatta şeker ve un aldırıp kendisine börek de yaptırmış. Böyle bir anekdot da ben inşallah bir yerde okumuştum.
1931'de İnegöl'de doğmuş. Maşallah, Allah uzun ömür versin. 1945'te İstanbul'a gelmiş Fırıncı abi. 1946'da Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu vesilesiyle dindar mukaddesatçı düşüncenin farkına varmış. Kendi ifadesiyle tabii bu. Fırıncılık yapıyormuş tabii haliyle. 20 yaşında üstadla tanışmış. Akşehir Palas Oteli'nde İstanbul'da tanışmış. Gençlere çok şefkatle muamele ederdi diyor Fırıncı abi üstad için.
Fırıncı abide de biz bu özelliği görüyoruz.
Evet, zaten soyadı da oradan, yani Güleç hakikaten, evet. Yani imanın maşallah nuru, o gül yüzlülüğü, hakikaten dediğin gibi nezaketiyle, soyadı gibi hakikaten bir üstattan güzel almış bir terbiyeyi, çok iyi yansıtan
bir üstadımız onu ilk tanıştığında alnından öpmüş biliyorsun. Maşallah. Sonra da alnından öpermiş. Gerçekten alnından öpülesi bir şahıs.
Evet, inşallah. Fırıncı biz de sık sık elini öpmeye çalışıyoruz. Öptürmemeye çalışıyor ama biz
mümkün değil.
1953'te üstad tekrar İstanbul'a geldiğinde evlerinde ailesinin, ablasının evini tabii üstad kiralayarak, evet, orada bir 3 ay ikamet etmiş, dershane haline getirmiş. Ondan sonra Isparta'dan gelen kitapları gizlice ciltlettirip Anadolu'ya yolluyorlarmış Fırıncı abinin. Zaten ona neşriyat vazifesi, evet, görevi vermiş. Dolayısıyla uzun yıllar hakikaten şu anda o neşriyat kısmını da daha da, evet, genişleterek devam ediyorlar.
1950 ile 60 arasında bizzat bilfiil üstadımızın hizmetinde bulunuyor. Üç Mehmet olarak bilinen üç ağabeyimizden biridir biliyorsun. Mehmet birinci abimiz,
rahmetli, evet,
Allah rahmet eylesin, geçtiğimiz yıllarda vefat etmişti. Biz de vefatından önce hocamıza ziyaretine gidip beraberdik, inşallah, evet, şifa dileğinde bulunmuştuk. Mehmet 40. hocamız vardır. Evet. Bir tanesi de Mehmet Fırıncı abimizdir, bu üç Mehmet denen abilerimizden inşallah. Allah hepsinin hizmetlerinden razı olsun. Bir de Fırıncı abimizle ilgili, özel hayatıyla ilgili şöyle de güzel bir noktaya temas etmek istiyorum ben. Fırıncı abimiz Şükran Vahide hanımefendi ile evli. Şükran Vahide hanımefendi kimdir diye bir kısaca hanımefendiden de bahsetmek istiyorum ben. Fırıncı abimiz malumunuz 85 yılında evleniyor. 30 yıllık bir mutlu beraberliği var. Şükran Vahide ablamız, daha doğrusu herhalde ablamız demek gerekiyor hanımefendi. Katolik bir ailenin, İngiltere'de Katolik bir ailenin 6 çocuğundan biri. Daha sonra kendi iç dünyasında İslam'a karşı bir ilgi duyuyor. Araştırmalarda bulunuyor ve 1982 yılında İslamiyet'i kabul ediyor. Daha sonradan da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye yerleşiyor ve Fırıncı abimizle tanışıp inşallah dünya evine giriyorlar. O tarihten beri de Risale-i Nur hizmetinde bulunan çok değerli, kıymetli bir hanımefendidir. Birçok Risale-i Nur eserini İngilizce'ye çevirmiştir aktif olarak. Biliyorsun bugün Risale-i Nur'lar çok farklı dillere tercüme edilmiş vaziyette. İngilizce bilfiil çevirmesi de çok aktif görev almış bir hanımefendidir. Kendisinden Allah razı olsun.
Evet, üstadla ilgili eseri de var.
Evet.
Evet, yani maşallah adamışlar kendilerini. Yani hakikaten o ruh zaten onlardan hangisini görsen kendini belli ediyor. Yani dünyayla bir işleri olmamış. Dünyada da sevgi, şefkat, merhamet, kardeşliğin artması için hayatlarını Allah'a, İslam'a adamış insanlar. Bu yolda gayret ediyorlar. İnşallah daha da geliştirerek diğer camialarla birlikte birlik, beraberlik vurgusunu daha da sık yaparak bu kardeşliği artırırız. Bunu Fırıncı abiyle bir gün beraber olduğumuzda bir toplantıda kendisine o ittihatla ilgili sormuştuk. O da sağ olsun nezaketiyle güzel bir anlatım yapmıştı. Şimdi onu dinleyelim inşallah.
İslam döneminde miyiz? Üstadın vaat etti inşallah.
İnşallah yani İslam'ın mutevasında bulunan şey zaten birlik ve beraberlik. Onu iyi anladığımız zaman yani bütün Müslümanlar tabii anladığı zaman inşallah o güzellik vuku bulması lazım. Çünkü o güzellik olmazsa dünya rahat etmeyecek. Ondan yani ancak o güzellikle dünyada hakiki bir sulh ve selaha kavuşacak diye bendeniz öyle düşünüyordum Risale-i Nur'dan aldığım dersle. Ondan sonra Hutbe-i Şamiye'den bilhassa. Evet.
Şimdiki siyasi ve sosyal gelişmeler de bu yönde olduğunu gösteriyor.
Gösteriyor. Evet. Yani dünyadaki gelişen hadiselerde insanların bu insanı insan yapan şey aslında hürriyet. O hürriyeti elde etmek için canını vermekten çekinmiyor insanlar yani. Üstad Hazretleri de ta 1911'de yazdığı münazaratta tulumlarla üzerine kan boşaltıldığı halde o şey söndürülememiş diyor. Onu. Aynen bunu bazı yerlerde görüyoruz yani. Dolayısıyla inşallah yani çok pahalı olmasın. Yani biraz daha ucuz olsun alem İslam için bu şeyler. Güzellikler yani hepsini biz alem İslam'ın her ferdini bizzat öz kendi kardeşimiz olarak kabul ettiğimiz için onların şeylerinden müteellim olmalarından şiddetle müteellim oluyoruz. Izdırap çekiyoruz. Ama mesut olmalarından da o derece mesut oluyoruz. Yani Allah razı olsun.
Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Gerçekten de kısa ama çok özlü bir sohbet olmuş. Fırıncı abimiz de üstadımızın ışığında çok güzel değerlendirmiş. Aslında biz bunu bu mülakatı unutmuştuk altı dün hani seninle evet, konuşurken evet. Program için bazı film hazırlığı yaparken tevafuk şeyde gördük, arşivde görüp değerlendirdik. Hakikaten tam yani programın özeti mahiyetinde de inşallah bir açıklama olmuş. Bir de Sait Özdemir abimiz de yanındaymış inşallah. Evet. Zaten sık sık A9 ekranında Sait Özdemir abimizin üstadın değerlendirmeleri ışığında İttihat-ı İslam'la ilgili çok güzel inşallah izahlarını dinliyor bizi takip eden kardeşlerimiz kitle. Sait Özdemir abi de inşallah uygun bir vaktinde sağlığı sıhhati el verirse onunla da inşallah bu programı yapacağız. Kendisine talebimiz de oldu. Sait Özdemir abi deyince tabii aklıma benim şey geldi. Birincisi Sait Özdemir abi zaten üstadımızın ne neşriyattan sorumlu mutlak vekillerindendir kendisi. Çok değerli, kıymetli bir abimizdir. Bu abilerimizin hepsine baktığımızda biz, üstadımızı görmüş abilerimizin hepsine baktığımızda, Allah bütün nur talebelerinden gani gani razı olsun. Sonra hizmete büyük emeği geçmiş birçok abimiz var ama bu abilerimizi diğer abilerden ayıran şöyle temel bir özellik var. Hep aramızda da konuşuyoruz ya. Üstattan bir hal alma var. Üstadı görmenin verdiği bir hal alma var. Onun bir güzel ahlakının adeta üstadımızın bir yansıması gibi onlar yani. Diğer abilerimize göre çok daha farklı geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda Altı?
Gerçekten yani abiler hakikaten doyulmuyor. Yani onların sohbetine, muhabbetine, üstadın da böyle kişiliğini yansıttıkları için hakikaten sevgimiz, muhabbetimiz çok yüksek. Hocamız da çok değer veriyor, sahipleniyor. Onlara her zaman el üstünde tutmak lazım. Yani bütün nur talebelerinin, bütün Müslümanların böyle değerli büyük alim hayatını Allah'a adamış, mücadeleyle geçirmiş. Onun yanında bile bile hapse girmeye göze almış. Hatta yani kasıtlı olarak girmiş üstadına sahiplenmek için olan
evet.
Büyük abilerimize çok değer vermemiz lazım. Her zaman olumlu bir şekilde bakmamız lazım. Yardımcı olmamız lazım. Bütün nur camialarının, kendisini Müslüman bilen herkesin her zaman büyüklerine bu anlamda sahip çıkması gerekir.
Hatta ifratane derecede sağlığıyla, sıhhatiyle ki hocamızda biz bunun en güzel örneğini görüyoruz. Seyit Salih Özcan abimiz olsun, Mustafa Sungur abi hayattayken olsun, Seyit abi de mesela, Abdullah Yayın abi olsun, hepsinin eksiği gediği bizzat sağlığıyla ilgili bizi de memur tayin etmişti inşallah. Gerçi abilerimiz sağ olsun çoğu yani teşekkür edip fazla da açıkçası böyle bu konuda ihtimamla istemiyorlar ama
üstadın mizacından biraz.
Üstadın mizacından ama biz bunu çok iyi takip edip talep etmemiz gerekiyor. Çünkü kendinin nur talebesi olarak adlandırılan kardeşlerimiz işte yaşayan canlı Risale-i Nurlardır yani bu abilerimiz. Yani üstadı görmeyen kardeşlerimiz zaten burada hazır o abilerimizi de yormayacak şekilde onlarla irtibatta olmaları ve mutlaka hizmetinde olmaları gerekiyor. Sait Özdemir abinin bir de şöyle güzel bir inşallah Risale-i Nur belgeselinde izlemiştim ben onu. Çok yerde zaten bu anı ve anekdot üstadımızdan aktarılmıştı. O çok güzel konuyu net bir şekilde kesin bir dille ifade ediyor. Üstadımız biliyorsunuz özel bir insandı. Hocamız her zaman söylüyor. Yani bir şekilde Cenab-ı Allah ayrı zamanda olacak olayları, kendisinden sonra yaşanacak olayları kendisine ilham etmiş. Ve bugüne kadar gelecek siyasetiyle ilgili olsun, İslam dünyasıyla ilgili olsun, öngördüğü, yazdığı her şeyi de tahakkuk etmiş vaziyette. Bundan sonra da Allah-u Alem tahakkuk edecek yani inşallah. Üstadımız Sait Özdemir abi vefatından az bir süre önce yanına çağırıyor. Son görüşmeleri olduğunu söylüyor. Hakikaten de bu şekilde tecelli ediyor. Bak kardeşim diyor Sait Özdemir abiye üstadımız. Siz diyor hizmeti düşünmeyin diyor.
Bunu bir vasiyet olarak
olarak diyor. Sana son vasiyetimdir diyor bu. Siz diyor hizmeti düşünmeyin diyor. Cenab-ı Allah diyor bütün kuvvet ve kudretiyle diyor bu hizmeti geliştirecek ve dünyanın her yanına yayacaktır diyor. Hakikaten bugün biz Risale-i Nur hizmetinin, iman hakikatlerinin, çünkü hocamız da eserlerini iman hakikatleri temelli kurmuştur. Hocamız Risale-i Nur'lardan sık alıntı yapmıştır. İman hakikatlerinin anlatılmasına, üstadımızın verdiği önem doğrultusuna onu bir düstur kabul edip hocamız inşallah dünyaya yaymıştır iman hakikatlerini. Hakikaten her yere yayıldı hizmetler. Fakat diyor siz şunu düşünün diyor üstadımız Sait Özdemir abi. Birincisi diyor uhuvvet, tesanüt, ihlas ve ittihat diyor. Yani üstadımız çok net bir şekilde Allah'ın izniyle ittihat-ı İslam'ın, İslam birliğinin şifrelerini ve inşallah şeylerini, mirengi taşlarını orada veriyor ki zaten ittihat en önemli konu. Üstadımızın başta da ifade etmiştik onu. Onunla ilgili filmimiz de vardı. Birazdan inşallah programı da onunla kapatmayı düşünmüştük seninle. Sait Özdemir abiye Ankara'ya gittiğimizde sık sık ziyaret ediyoruz. Orada İbrahim Tuncer kardeşimiz de kendisiyle görüşüyor. Kendisine buradan saygı, selam ve inşallah dualarımızı iletelim. Evet, inşallah.
İnşallah. Sait Özdemir abinin kendi dilinden dinleyelim o zaman anlattığın konuyu inşallah. İnşallah.
Sabahleyin çıktık. Efendim, Bediye Hazretleri elini öptüm. Baktım sıkıntılı. Ta kalktı sopaya kadar geldi, gelmezdi. Tekrar bir kucaklaştık, elini öptüm. Sait kardeş dedi, sana son vasiyetim dedi. Son vasiyet deyince anlamalıydı. Hakikaten ondan sonra hiç görüşmedim. Dedi ki, hizmeti düşünmeyin dedi. Cenab-ı Hak bu hizmeti bizzat kendi kuvvet ve kudretiyle bütün dünyaya yayacak. Onu ta bize 55 sene evvel söyledi. Bütün dünyaya yayacak. Sizin düşüneceğiniz şu dedi bakın. Uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesanüt.
Evet Sait abi, üstadın vasiyetini bize açıklıyor. Zaten Allah'ın kudretiyle Allah'ın yaptığı bir hizmet olacak İnşallah. Diyor. Siz onu düşünmeyin. Siz uhuvvet, kardeşliği düşünün diyor. İttihatı, birliği düşünün diyor. Kardeşliği arttırma. İnşallah bizim bu programımızda bu kardeşliğin Türkiye'deki tüm Müslüman kardeşlerimizin İslam dünyasında da kardeşliğin sevgisine bir katkısı olur. Bir sevgi dili olur. Programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya yeni bir camiayla, Türkiye'mizin güzide camialarından başka bir camiayı size tanıtarak, yine özelliklerinden bahsederek karşınızda olacağız inşallah. Hoşça kalın.